Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 13. Ayrım. Esen'e telefon ettim. Sultanahmet'e boşuna gitmişim. Hiçbir işe yaramadı dedim. Hiç olur mu Ayşe? En azından hakim nasıl biri olduğunu anlamıştır. Onun hakkımdaki kanaatinin değeri yokmuş Esen. Ben bu davayı kaybettim. Ayşe, bir iş üstündeyim. Müthiş bir tesadüf oldu. Biriyle tanıştım. Sana bir çıkış yolu buluyorum galiba. Nereden çıkış? Hapsolduğum bu çıkmaz sokaktan. Davayı diyorsan unut gitsin. Sabret. Ne demişler? Sabreden derviş muradına ermiş. Ben derviş değilim Esen dedim. Bu çileyle oldun sayılır dedi Esen. Arkadaşıma hiçbir şey sormak gelmedi içimden. Bıkkındım. Bir sonraki duruşmaya bir ay daha vardı. Hakim gözlüklerinin üzerinden bana, hani ben sana ne demiştim gibisinden bakacaktı herhalde. Kafamdan atmaya çalıştım bir sonraki mahkemede olacakları. Güzel şeyler düşündüm. 23 Nisan geliyordu. Çocuklara Yeniköy'de bir hoşluk yapmak istiyordum. Yücel ve Dinah'ın Mete ve Ali ile aynı yaştaki oğullarını, Betin'le kızını, o yaşlarda çocukları olan birkaç arkadaşımı daha çağırdım çaya. Hava güzel olursa çocuklar bahçede oynarlardı. Güzel şeyler düşünmek uğurlu gelmişti. Mehmet telefon etti akşam. Seyahate çıkıyordu. Çocukların bakıcısı da izin istemiş Paskalya nedeniyle bir yerlere gidecekmiş 10 günlüğüne. İstersen çocuklar sende kalsınlar ben yokken dedi. Gerçekten dedi mi? Yoksa ben mi hayal ettim öyle dediğini? Bir daha sordum. Doğru duymuşum. Doğru duymuşum. Çocukların odası hazırdı. Hep hazırdı. Bir ümitle bekliyordu oda. Odaya koştum daha neler yapabilirim diye. Oyuncaklar alsaydım. Legolar, yazbozlar, tabancalar, tüfekler, davullar, zurnalar, kitaplar alsaydım. Anneme, babama, anneanneme, teyzelerime, dayıma, amcama, arkadaşlarıma telefon ettim. Esen'e de haber verdim herkese. Çocuklarım evimde kalacaklar hem de 10 gün. Misafirlerim çocuklarıyla geldiler. 23 Nisan'da hava çok güzeldi. Çocuklar önce bahçeye çıktılar, biz büyükler salonda oturuyorduk. Sonra çocuklar radyoda 23 Nisan şarkılarını dinlemek için içeri girip Mete ile Ali'nin odasına doluştular. Çay saati geldiğinde onlar mutfağın önünden aşağı kata inen merdivenlere doğru uzanan koridorda koşuşup duruyorlardı. Bir ara mutfak tarafından bir şangırtı koptu. Durmuş'un çay fincanlarını koyduğu tepsiyi düşürdüğünü zannettim. Mutfağın biri koridora, diğeri yemek odasına açılan iki kapısı vardı. Ben yemek odasından geçip gittim mutfağa. Orada kimse yoktu ve tepsi çayları konmuş fincanlarla masanın üzerinde duruyordu. Şaşa kaldım. Salona geri yürüdüm. Salondaki arkadaşlarımın hepsi ayaktaydı. Merak etmeyin, çayları dökmemiş Durmuş. Aa, ne var, ne oldu dedim yüzlerindeki ifadeyi görünce. Durmuş'un bir ay önce evlendiği karısı Afi, koridor tarafından koşarak geliyordu. Ben de koridora doğru koştum. Hanımım gitmeyin, tutmaya çalıştı Afi beni. Afi'yi ittim, yürüdüm. Kerim'in doğumundan sonra aşağıdan gelen soğuk havayı kesmek için yaptırdığımız kapının camı paramparçaydı. Cam kırıklarının üstüne basmamaya dikkat ederek yürümeye çalıştım merdivene doğru. Duvarlarda boydan boya kan. Kan, kan. Bir an hayal mi gördüm, gerçek miydi yoksa? Merdivenlerden aşağı koşan Eren'in kucağında bir çocuk vardı. Kolu havadaydı. Kan, kan. Yerdeydim artık. Sırt üstü yatıyordum koridorda. Tavanda kan, kan. Başıma üşüşmüşlerdi evdekilerin hepsi. Kimi kolonya koklatıyor, kimi burnuma limon dayamaya çalışıyordu. Fazile, bir kaza olmuş Ayşe. Çocuklardan birinin kolunu kapının camı kesmiş dedi. Eren'le Hayri, İstinye ilk yardıma götürdüler onu. Kimi? Birazdan konuşuyorlardı, anlayamıyordum. Yoksa cevap mı veriyorlardı bana? Kaldırın beni. Sırtımdan kucaklayarak, kollarımdan çekerek ayağa kaldırdılar. Arkadaşımın kollarında sendeleyerek salona geçtim. Çocukların hepsi oradaydı. Cengiz, Serra, Esen'in kızları Alevli Rengin, Kerim Afin'in kucağındaydı. Ali şaşkın şaşkın bakıyordu. Beni görünce koşup bacaklarıma sarıldı, ağlamaya başladı. Mete yoktu. Mete neredeydi? Mete! Kimse cevap vermedi bana. Mete! Mete'yi Eren götürdü, Ayşe diyordu Fazıl'e. Ali daha fazla ağlıyordu. İçim çekiliyordu yine. Dizlerim boşalıyordu. Eren'in kucağında görüp hayal sandığım manzara, o eli havadaki çocuk. Aman Allah'ım! Hayır! Bayılmak yok! Beni hemen İstinye'ye götürün dedim. Ayşeciğim, otur şöyle. Onlar şimdi gelirler. Bak sen hamilesin. Biri beni İstinye'ye götürsün. Bete'nin kocası Ender kalktı yerinden. Gel gidelim dedi. Yokuşu indik. Bahçe girişinin yanındaki garajda Eren'in arabası yerinde duruyordu. Arkasına evimizdeki arkadaşlarımızın arabaları park etmiş. Ender en arkada duran kendi arabasının kapısını açtı. Ender, Eren arabasını almadığına göre çok acil bir durum vardı demek ki dedim. Hayri'nin arabası benimkinin arkasındaydı. Onu atlayıp gittiler dedi Ender. Ender arabasını İstinye İlk Yardım Hastanesi'nin önünde durdurunca hemen inip hastaneye daldım. Giriş katında, kapının yanındaki odada yüksekçe bir muayene yatağının üzerinde Mete oturuyordu. Sağ bileğinde beyaz bir sargı vardı. Yüzü bembeyazdı ama ağlamıyordu. Koşup sarıldım oğluma. Başını göğsüme yasladı. Gömleği kan içinde biri elinde uzun saplı bir süpürgeyle yerlerdeki kanlı pamukları, pislikleri süpürüp bir faraşa dolduruyordu. Meteciğim, Eren nerede? Doktor nerede diye sordum. Doktor amca bu diye yerleri süpüren genç adamı gösterdi Mete. Ah siz misiniz doktor? Ne oldu? Kaza olunca beni beklemeden kocam oğlumu alıp fırlamış. Kocanız ödeme yapmaya gitti, şimdi gelir dedi genç adam. Oğlan çok yaramaz olmalı. Şah damarını kesmiş. Neyse artık tehlikesi yok. Diktim. Aman Allah'ım. Mete nasıl yaptın bunu? Koridorda koşup koşup kayıyor, kaymaca oynuyorduk. Ben duramadım, camdan geçtim. Anne hiç acımadı ama kan böyle fışkırıyordu. Duvarlara, tavana kadar. Babası akıllı davranmış, kolunu sıkıca bağlamıştı kanın fışkırmasını önlemek için dedi doktor. Hemen diktim damarı. Uyuşturmadan mı? Elbette. Vakit mi vardı? Hem bugün bayram, kimse yok hastanede. Gördüğünüz gibi doktor var mı ki uyuştursun? Acımadı mı oğlum dedim Mete'yi bağrıma daha da sıkı bastırarak. Bu amca dikerken biraz acıdı dedi. Bir kadın sesi yukarıdan Cemil diye bağırdı. Hop dedi yerleri süpüren doktor. Yukarı gelsene hemen, hasta tepsisini devirdi. Hemşire çağırıyor abla. Haydi size geçmiş olsun dedi ve süpürgesiyle faraşını yanına alıp çıktı doktor. Eren'le Hayri geldiler o sırada. Bu doktor yerleri de temizliyor anlaşılan dedim. O doktor değil ki, o hademe dedi Hayri. Şimdi buradan çıkan adamı mı soruyorsun? Mete kolunu onun diktiğini söyledi ama. O dikti dedi Eren. Yer gök oluyordu yine, gök de yer. Başım dönüyordu. O da dönüyordu etrafımda. Bayılacağım galiba. Çocuğumun damarını hademeye mi diktirdiniz? Bir hemşire giriyordu içeri. Cemil en iyi cerrahtan daha harika dikiş atar hanım dedi bana. Üstüne yoktur. Hademe. Hademe ama ne hademe? Doktorlar bile bazen dikişleri ona bırakırlar. Allah'ım sen aklımı koru diyebildim. Sen çocuğun damarının zamanında dikildiğine, hayatının kurtulduğuna dua et. Bugün 23 Nisan, bayram. Nöbetçi doktor kim bilir nerede? Cemil de olmasaydı olabilecekleri düşünme bile hanım. Gerçekten de olabilecekleri düşünmemeye çalıştım. Çocuğum kurtulmuştu. Daha ne isteyebilirdim ki? Eren'e Mete'nin kolunu diken adama bahşiş verdin mi diye sordum. Verdim dedi. Ben de bir teşekkür etseydim. Bu şimdi yukarıda meşgul dedi hemşire. Bir bayram günü servisinde doktor bulunmayan bir ilk yardım hastanesinde hademenin doktordan daha iyi dikiş attığı şizofren ülkenin bir vatandaşı olmanın ayrıcalığıyla oğlumun sağlam elinden tuttum. Ender'in arabasına bindik. Şimdi bir başka tatsızlık bekliyordu beni. Bu kazayı Mehmet'in ailesine açıklamak. Benim de mi şah damarım kesilseydi? Kalbim dursaydı onlarla yüzleşmeden önce. Biz yokken annemle babam gelmiş, salonda arkadaşlarımın arasında şaşkın şaşkın oturuyorlardı. Annem bizi görünce ayağa fırladı, yanımıza koştu. Mete'nin iyi olduğuna kanaat getirdikten sonra bana, "Başımıza geleni gördün mü kızım?" dedi. Mahkemeye yepyeni bir koz daha verdik. Birkaç günlüğüne geldiler, şu olana bak. Çocuğunun damarını kesmesine sebebiyet veren anne diyecekler, neler edecekler. Kestim sözünü. Anne, sen dua et de dedim, damarını dikeni öğrenmesinler. Ufukta bir ışık. Temeli ta 1946 yılında atılmış olan opera binasının açılışı 1969'da Nisan ayının ortalarında yapılmıştı. Bir binanın bitmesi neden bu kadar uzun sürmüştü? Başlı başına bir araştırma konusuydu ama nihayet biten ve Kültür Sarayı adını alan opera binasında hem Verdi'nin Ayda Operası hem de Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Balesi'nin gösterimleri vardı. Eren Ayda'ya bilet almıştı. Ben gitmek istemiyordum. Mete'nin kazasıyla davaya dair tüm umudumu yitirdiğimden beri canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. Kocama artık hamile giysilerime dahi sığamadığımı bahane edecektim gitmemek için. Bunları düşündüğüm sırada Esen telefon etti. Seni haftaya bir yere götüreceğim. Çarşamba günü kimseye söz verme. Nereye? Sana bahsetmiştim ya, hani davan için birini buldum diye. Kimdi bu? İstanbul Başsavcısının çok yakınını buldum. İşte o kadın bize yardımcı olacak. Ne yapabilir ki? O bir şey yapamaz ama belki başsavcı yapar. Konuşmakta, derdimizi anlatmakta fayda var. Karşı tarafın yapmadığı yok. Madem yalancı şahit filan götüremiyorsun mahkemeye, sen de yapabildiğini yapacaksın kızım. İşte o kadar. Bir ümit ışığı. Birilerinden medet ummak 23 Nisan'a kadar çok saçma geliyordu ama evimde kaza geçiren oğlum umudumu sıfıra indirdiğinden beri saçmalık yapmaya da hazırdım. Ya doğum yaparsam? Doğum bu, günü gününe olmuyor ki, bugün gidelim o halde. Ama ben çarşambaya demiştim, ne olur Esen bugün gidelim. Bana biraz zaman ver dedi Esen, yine arayacağım seni. Birazdan tekrar telefon etti, yola in, 10 dakikaya seni almaya geliyorum. İçine sığabildiğim tek bir giysim kalmıştı. Ruhiye teyzenin diktiği turuncu bol elbiseyi giydim, saçlarımı aceleyle at kuyruğu yaptım. Kerim'i evdekilere emanet ettim, yokuşu koşarak indim. Esen'i bekledim. Az sonra Taksim'e doğru yola koyulmuştuk. Esen bana başsavcının pek düşkün olduğu, sözünü ikiletmediği genç kadının da benim gibi babaları tarafından el konmuş ve annelerine gösterilmeyen iki oğlu olduğunu anlatıyordu. Esen, hiç tanımıyoruz bu insanları. Vazgeçsek? Bu şansı deneyeceksin. Stadın önünden Taksim'e çıktık. Divan Oteli'nin yan tarafına doğru ilerledik. Divanın önünde duracağım. Git bir kutu çikolata al dedi. Çikolatayı alıp geri döndüm. Arabayı Harbiye'nin arka sokaklarının birinde park ettik. Pangaltı'ya doğru yürüdük. Ana caddeye paralel akan sokaktan bir aşağıdaki sokağa saptık. Hiç konuşmuyorduk aramızda. Biraz konuşacak olsak, bu işten vazgeçeceğimi bildiğimiz için herhalde susuyorduk. Apartmanlardan birinin önünde durdu arkadaşım. Apartmanın adını okudu. Burası dedi, girdik. Asansör yoktu. 3 kat tırmandık. Kapıya geldiğimizde nefes nefese kalmıştım. Esen zili çaldı. Sarışın, balık etinde genç, güzel bir kadın açtı kapıyı. Ben Esen, size haber yollatmıştım hani Nurten Hanım'la. Buyurun, bekliyordum. Geçin içeri. Ayakkabılarımızı çıkaralım mı? Gerek yok, buyurun. Salona geçip oturduk. Ben elimdeki çikolata kutusunu büfenin üzerine bıraktım. Zahmet etmişsiniz, dedi genç kadın. Kahveleriniz nasıl olsun? İkimiz de az şekerli lütfen, dedi Esen. Kadın içeri geçti. Ben etrafıma bakındım. Bulunduğumuz ufak odaya büyük gelen yaldızlı bir takımın üzerinde oturuyorduk. Sehpalar da yaldızlıydı. Kocaman bir avize asılıydı tavanda. Büfenin üzerinde duran gümüş çerçevede baş başa vermiş iki oğlan çocuğunun fotoğrafı vardı benimkilerin yaşında. Yerimden kalkıp resmin olduğu yere yürüdüm. Çerçeveyi elime aldım. O anda evin bütün rüküşlüğü silindi gözümde. Genç kadın tepsiye koyduğu iki fincan kahveyle salona dönüyordu. Sizin çocuklarınız mı, diye sordum. Evet, uzun zaman oldu, görmedim onları, dedi. Eli hafifçe titrediği için azıcık kahve döküldü tabağa. Değiştireyim. Kalsın, dedim, en az onunki gibi taraz taraz bir sesle. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Birden birbirimize sarıldık. Birbirini hiç tanımayan iki kadın sarsıla sarıla birbirimizin kollarında ağlamaya başladık. Bahçede ağladığım bir Eylül gününden beri hep içime akıtmıştım gözyaşlarımı. Şimdi bir dert ortağı bulmanın rehavetiyle salya sümük avaz avaz ağlıyordum. Doğuracaksın, kendine gel, dedi Esen. Ev sahibimle sıraya girip banyoda yüzümüzü yıkadık, soğumuş kahvelerimizi içtik. Bana müsaade edin, bir telefon edeceğim, dedi ve arkaya geçti genç kadın. Sesini hafiften duyuyorduk Esen'le. Sana bir arkadaşımı yolluyorum canım. Evet, çok makbule geçer. Eğer, evet, evet, sağ ol. Yanımıza döndükten sonra sizi bekliyor, hemen gidin, dedi. Teşekkür edip çıktık. Arabaya kadar ayaklarımız birbirine dolanarak uçtuk. Esen arabayı çalıştırırken ben nefes nefeseydim. İyi misin Ayşe, diye sordu. Şurama bir ağrı saplandı koşarken. Böğrümü tuttum. İşimiz bitene kadar doğurmak yok ha, dedi Esen. Başsavcının büyük görkemli kapısını bir mübaşir açtı. Ben ikinci bir kapının önünde dururken arkamdaki kapıyı kapatıverdi. İki kapı arasındaki dar aralıkta iç yüzleri kapitone, çifte kapıların arasında kaldım. Ne yapıyordum ben? Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki sesi kulağıma geliyordu. Önümüzdeki değil de arkamdaki kapıyı açar da çıkarsam eski Ayşe olacaktım. Buradan gidecektim ve hiçbir şey değişmeyecekti hayatımda. Önümdeki kapıyı açtığım an dönüşü olmayan bir yola girecektim. Karanlığa doğru bir adım mı atacaktım? Uçuruma mı düşecektim? Ne olacağını bilemiyordum. Nasıl bir borcun altına gireceğimi, bu borcu nasıl ödeyeceğimi de. Bugüne kadar alengirli hiçbir işe bulaşmamıştım. Ne ben ne de ailemden biri. Ter içindeydim. Mete o kazayı geçirmemiş olsaydı, arkamdaki kapıya kadar dahi gelemezdim herhalde. Şimdi ama çaresizdim. Önümdeki kapının tokmağına yapıştım. Çok geniş bir odada, çok büyük bir masanın gerisinde, beyaz saçlı, renkli gözlü, orta yaşlı, yakışıklı bir adam oturuyordu. Buyurun kızım, dedi beni görünce. Bacaklarım titreyerek yürüdüm. Masanın önündeki koltuklardan birine oturdum. Anlatın bakalım. Bir çırpıda ayrıntıya girmeden anlattım. Baba kim? Adını söyledim eski kocamın. Ben bu kişiyi tanıyorum, dedi. Eyvah, dedim içimden. Kızım, bu adamı ben gece hayatından tanıyorum. Sen değil de o mu yetiştirecekmiş çocukları? O mu sana iftira atan? Dinime söven Müslüman olsa içim yanmaz derler ya, o misal. 13. ayrımın sonu. Sayfa 119. Devamı 14. ayrımda.